Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bazı musibetler, bazı imtihanlar, bazı hadisat, bazı özel ibadetlerin, hususi tefekkürlerin ve bazı mühim meselelerin mütalaa edilmesini, ifa edilmesini, vazife olarak yerine getirilmesini icap ettiriyor. Hep sizlere şunu arz ettik. Ciddi bir imtihandan geçiyoruz. Gizli bir muharebe var. Gizli bir mücadele var. İblis ve şeytan adeti icabı mertçe karşımıza çıkmadığı gibi onun avaneleri de namertçe karşımıza çıkıyor. 7000 yıldan beri bu melunun tarzı budur. Mertçe çıksa kimse ona itibar etmez. Bazen soldan, bazen sağdan, bazen hürmet ettiklerimizden, bazen kahramanlardan, bazen şeytani, bazen rahmani, hileyle, hurdayla iş yaptığından dolayı buradan aldanıyoruz. Ona tabi olanlar da bu usulü rehber etmişler. Derin akılları o olduğundan dolayı, üst akıllar iblis olduğu için, arkasından gidenler de bu kolay yolu tercih ediyorlar. Bununla yıkım, tahribat daha suhuletli oluyor. Bu sebepten dolayı Cenab-ı Hak 1 milyon kilometrekare bile diyemeyeceğimiz bir alana ecdadımızın o büyük, geniş, şumullü davasını cumhuriyeti kurdurarak vazifeli insanlara bu alana dahil etti. Vatanımızı buna tercih etti. Bunun 25-26 alternatifi varken, işte 25 milyon kilometre kare diyen var, 20 milyon kilometre kare diyen var. Osmanlı'nın ihate ettiği, hükmettiği alan. 25-26 alternatiften niye bura? Buranın bir hikmeti var. İkincisi, burada oturan Anadolu insanının bir vazifesi var. Her zaman şunu söylüyoruz. Cenab-ı Hak sünnetullah, adetullah kanunları çerçevesinde, muvaciyesinde her şeyi bir sebebe bağlamıştır. Sebepsiz iş yapmaz. Rızkı verecekse topraktan, makamdan, çalışmaktan, gayretten verecektir. Hidayeti verecekse mürşitten, meşayihtan, ulamadan, nebilerden verecektir. Sağlığı verecekse doktordan, hastaneden, eczaneden verecektir. İlle bir sebebe bağlayacaktır. Cenab-ı Hak dinimi koruyacağım diyor. Nurumu tamamlayacağım diyor. Bu da sebeple olacaktır. Bunun zemini cihat noktayı nazarından ecdadımızla olmuş. Milletlerin üzerindeki bu hakimiyeti, bu davayı, bu tebliği cihat yoluyla ecdadımız yapmış. Şahıslar bazında da ahlakı, edebi yine ecdadımız yerleştirmiştir. Her kemalin bir zevali vardır kaidesince. Küfür içinde geçerlidir, iman içinde geçerlidir. Kemal oldu mu, zeval olur. Allah'ın kanunu böyledir. Mevsimler de, gece gündüz de, ticaretle kesat da, değil mi? Hayatla memat da, hep böyle. Kanun böyle cereyan eder. Osmanlı kanunu da zirve yaptı, kademe kademe indi. Tanzimatta bu ilan edildi. 1839. Ondan sonra cumhuriyette taban yaptı. Onlar zirve yaptı. Bir avuç kalan Osmanlı'nın gerisinde, külünden ortaya çıkan bir Anadolu'yu da bize zor dar gördüler. Orayı da elimizden alıp telef etme, itlaf etme mücadelesine girecekken esbab bükülliğe sukut ettim, Allah'ın başka bir işi devreye girer. Biraz imana bunu getirelim. Cenab-ı Hak adeti üzere sebeplerle iş yapar. Sünnetullah böyle cereyan eder. Sebepler aciz kalırsa dava çökmez. Dava düşmez. Ehli iman bu işin altından kalkamaz, azize düşerse günahkar insanları vazifelendirir. İsterse dinini recül-i facille de ne yapar? Kuvvetlendirir. Onların da takatı kesilir. Onlar da aziyete düşerse yine dava düşmez. Unsurları harekete geçirir. Ses verir, su verir, toprak verir, deprem verir. Yine davasını korur. Tarih bunun emsalleriyle doludur. Bu müdahalenin de üç ana sebebi vardır. Zulümdür, sefahattir, fitnedir. Küfür devam eder. Küfür bir imtihandır. Kıyamete kadar devam edecektir. Kimse kafir öldüremez, hakkı yok. Ama zulmün işini bitirin diyor. Zulüm insanlık suçudur. Fitne insanlık suçudur, sefahat insanlık suçudur. Helak olan kavimler ya fitneden, ya sefahatten veya zulümden gitmiştir. Küfür fikri bir meseledir, iman da öyledir. Anlatırsın, ister kabul eder, ister etmez. İşte Cenab-ı Hak bu Anadolu'yu toprak olarak, vatan olarak bize küçülttü ve nasip etti. Cumhuriyetle taban yapan bu dava harekete geçmeye başladı. Filizlendi. Hesapta olmayan işler çıktı. O alanı da bize dar etme adına bir oyun daha oynadılar. Yunanlılar Ege'de, Rusları da Erzurum taraflarından dahil ettiler bunu. Hatırlayın. Ermeniler ön aldı. Doğu Anadolu'da yapılan fecaatler, katliamlar ortada, tarih yazıyor. Yunanlar da buradan girdi. Kıyım. Bugün Suriye'de olan bu milletin başından çok geçmiştir. Ama Cenab-ı Hak davasını koruyacak. Nurunu tamamlayacak. Bunu da bir sebeple yapacak. Bu sebep bu Anadolu halkıdır. Anadolu halkıdır. Peki esbab bir külliye sukut edince dedik imana gelelim. Üstadımız buyuruyor. Vahidiyet Cenab-ı Hakk'ın sebepler tahtında tasarrufudur. Esbapsız iş yapmaz vahidiyet. Umumi bir tasarruftur. Esbab dahilinde iş yapar. Ahadiyet hususi bir tecellidir. Sebepsiz iş yapar. Hatırlayınız Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulma meselesine geldiğimizde. Esbab bir külliye sukut ettiğinden gece, deniz ve Hud. Denizin içi, gecenin içi, denizin içi balığın karnı. Bütün esbab bir yere gelse onu oradan kimse kurtaramaz. Ama kurtulması lazım. Niye? Vazife tamamlandı. Kavminden, Allah'tan müsaadesiz kaçtığından dolayı zelle kusur işledi. Miadı doldu, nedamet etti, kurtaracak. Terbiyeden geçti. Nur-u ahadiyet, bak, sırrı ayın. Nur-u iman. Sırrı ahadiyet içerisinde tecelli ettiğinden dolayı. Bak, sırrı ahadiyet içinde tecelli diyor. Vahidiyetle değil, ahadiyetle esbabı ortadan kaldırarak balığın karnından sahile çıkarttı. Balığa vahyetti. Yunus senin için rızık değildir. Nedir? Mahpustur. Hazmedemez. Aynen ateşi emredip de değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ı yakma. Niye? O odun değildir. O imtihana tabi tutulacak. Sırr-ı ahadiyet, nuru tevhid içinde tecelli ettiğinden dolayı balığı tahtel bahir, denizin dalgaları, okyanusun dalgaları duruyor, geceyi mehtaplı bir ayla aydınlatıyor, sahili selamete çıkarıyor. Bak işleri böyledir Allah. Üç kademedir. Liyakat varsa ehli imanla, dostla yapar. Esbab olarak onu kullanır. Onun gücü takati yetmiyor. Başka günahkar insanları vazifelendirir. Onlar bu davayı şuurlu destekleyerek yapmazlar. Kendi menfaatlerini, amaçlarını takiben yaparlar. Farkına varmadan Cenab-ı Hakk'ın davasına kuvvet verirler. Onlardan da bir şey çıkmazsa unsurlar harekete geçer, yine dava korunur. Üstadımıza yapılan bu işkenceler, bu zulümlerin altında bu vardı. Allah davayı yayıyor. Buna ehli imanın gücü yetmiyor. İmkanı yetmiyor. Ehli dalaleti musallat etti. Van'dan aldı ta Burdur'a, Isparta'ya, oralardan Türkiye'nin her tarafını gezdirdi. Bana zulmedenler, beni mahkeme mahkeme dolaştıranlar, hapishanede bana yer hazırlayanlar, bilmeden, kader ilahi derin sırlar akıl erdiremeden Allah'ın davasına hizmet ettiler diyor üstad. Öyle buyurun üstadımız. Farkına varmadan. Onlar zulmettiğini zannetti. Onlar davaya diz çöktüğünü zannetti ama o kahrın içerisinde bir lütuf ortaya çıktı. Hep böyledir. Dikkat edin, bütün dava adamları kahırlı dönemlerde gelir. Güllük gülistanlıkta gelmez. Güllük gülistan gelenler onların diktikleri, ettiklerinin neşinama bulma anı ve zamanıdır. Üstad Hazretleri'nin geldiği zamana bakın. O nuru gönder ilahi, asırlar oldu yeter. Bunaldı milletin afaki bir sabah ister diyor. Herkes bir şey bekliyor. Alem zulmet içerisinde. Üstad hesaba girmeyen bir insandı. Dava temayüz etti, gelişiyor. Yunanlar oradan girdiği zaman Cenab-ı Hak bir maymunu musallat etti. Yunan kralına. Bir maymunu musallat etti. Üstad sabahlara kadar dua ediyor. Ya Rabbi senin cünudun çoktur. Dünya toplandı. Bir avuç alanı bile bize dar edecek. Hani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Harbi'nde ashab-ı kiramı muharebeye dahil ettikten sonra çadırın alnını secdeye koyarak bir dua etti. Ya Rab bugün bunlar burada helak olur, şehit olursa sana kıyamete kadar secdeye gidecek baş kalmıyor ya Rabbi dedi. Mustar dualar kabul edilir. Üstadımız öyle buyuruyor. Bir fırtına, denizin fırtınası diyor. Kırık bir tahta parçası üzerinde, kalbi kırık bir mazlumun, bir mazlumun yaptığı dua sayesinde denizin fırtınası sükunete değişir, inkılap eder. Hep böyle olaylardan kader bizi ne yapmıştır? Almıştır. Bu sebeple onları bura Cebel-i Cudi gibi. Nasıl Nuh Aleyhisselam'ın gelmesi Cudi Dağı'na durdu, tufandan kurtulduysa Anadolu halkı da koruma altındadır. Korur Allah. İnceltir, kopartmaz. Hasta eder, öldürmez. O bir imtihandır. Çünkü sebeplerle dinini koruyacaktır. Bu koruma alanı da buradır. Burada koruma altındadır. Buraya bir zarar geldi mi? İş ehli dalalete düşer. Onlar menfaatini, çıkarını takip etme adına bir iş yapar ama o ehli imanın uyanması gibi ciddi olmaz. Şimdi bu gelişmeyi engellemek, bu gidişatı durdurmak isteyen dünya yine ittifak ediyor. Karşımıza namertçe çıkıyor. Ekonomiden geliyorlar. Şimdi terör. İkisini beraber kullanıyorlar. Türkiye'de bazı şeyler rayına oturana kadar biraz daha canımız yanacak. Allah'a dua edelim bize fazla pahalıya satmasın. Amin. Şehitlere acınmaz. Onlar bize acısınlar. O yüksek makama, o ulvi makama gitmeye herkese nasip olacak bir şey değil bu. Peygamberlikten sonra ikinci yüksek makama tertemiz, pırıl pırıl velayet noktayı nazarında gidip cennetin ortasına giriyorlar. Yaşasalar bu imkanı bulamazlardı. Öyle bir nimetle Allah onları karşılıyor. Ama bu tarafı can yakıyor. Büyük nimetler büyük bedellerle gelir. Dava büyük olacaksa bedeli de büyük olur. Onlara Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Amin. Mekanları âli olsun ki amin, öyledir. Bizleri Cenab-ı Hak onların şefaatlerine nail eylesin. Amin. Temiz olarak gittiler. Bir bedel ödüyorlar. Bir davanın büyüklüğü hasmın büyüklüğünden de anlaşılır. Mehdiyet davası büyükse Süfyaniyet de büyüktür. Peygamber Efendimiz'in davası büyükse Ebu Cehil de büyüktür. dava adamın yüceliği, kutsiyeti, değeri bir de düşmanın dehşetinden anlaşılır. Bugün Türkiye bir iş yapıyorsa, dünya karşısına dikiliyorsa büyük iş yapıyor demektir. Engellemeye gayret gösterecekler ama güçleri yetmeyecek. Allah nurunu tamamlayacak. Kafirler istemeseler de, istemeye istemeye bu nur tamamlanacaktır. İsteye isteye zaten olmaz. Emareler görünüyor. Az daha dişimizi sıkalım. Sabırlı olalım. İçimizdeki birlik ve beraberliği muhafaza edelim. Oradan büyük istifade ederler. Bizi ihtilafa düşürdükleri an işleri daha fazla kolaylaşır. İçte ve dışta ittifak edersek ehli iman ve Müslüman, bunlar bize hiçbir şey yapamaz. Yapsa da hafif kalır. Dikkat ederseniz tarih boyu bize en dehşetli darbeyi içimizdeki ihtilaftan, bizden görünen insanlarla vurmuşlardır. Adetleri de böyledir. Şeytan da adeti budur. Şimdi gelelim dersimize. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى. Bir kişinin günahıyla başkası sorumlu olmaz. Babası bile olsa. Günahın, suçun şahsiliği vardır. İşte siyaseti şahsiye ve cemaatiye ve milliye dair en adil bir düsturu Kur'ani bu. Üstad Hazretleri bunu şahıs bazında, toplum ve cemaat bazında, bir de milletler bazında değerlendiriyor. Bu da üstadın istihracıdır. Bu ayete bu mali herkes vermiş. Bir kişinin günahıyla başkası mesul olmaz. Peki bir şahıs bazında bunu nasıl değerlendiririz? Adaleti Kur'aniye bu, siyaseti İslamiye bu, hakiki idarede hukuk böyle işler. Ama toplumda işleyiş şekillerine bakın. Dünyadaki bunun uygulamalarına bakın. Milletler arası hukuktaki sistemine dikkat edin. Ne kadar zulüm işliyorlar. Bu düsturu Kur'ani. Şimdi bir ayet daha geliyor. Bunların izahını yapacak. İnnehu kâne zalûmen cehûle. İşte mahiyet-i insaniyede dehşetli bir kabiliyeti zulüm. Şimdi Cenab-ı Hak adalet mekanizmasını şahıs, toplum ve milletler bazında ortaya koyuyor. Bu şekilde davranın. Bir de insanın fıtrat ve yapısı yaratılış itibariyle hudutlanmadığından dolayı bir aslanın ne yapacağını biliriz. Bir yılanın da ne yapacağını biliriz. Bir dinozorun da ne yapacağını, insanın ne yapacağını bilemeyiz. Evimizi başımıza yıkar. Bu kainatın ipi iki tane zalimin elindedir. Bu iki zalim karar verirse nükleer başlıklı füzelere dokunsalar dünyada hayat kalmaz. Hayat bitti mi Allah kıyameti getirir, alemi yıkar. Bütün hayvanat toplansa affedersiniz. Bu kadar vahşetlerle beraber tek yapacakları ekolojik dengeye faydadır. Zulmü biz yapıyoruz. Göğe medeniyet adına. İşte bu zulüm insanların yetenek ve kabiliyetten hudutsuz olması, bir de fen ve teknoloji buna kuvvet verirse, Allah korusun, cehalet de zulüm meydan alıyor. Cehalet, inanç zafiyeti demektir. Cehalet, ahlak zafiyeti demektir. Cehalet, yaradanı bilmeme zafiyeti demektir. Yoksa herkes bildiğinin alimi, bilmediğinin cahilidir. Bunlar nispidir. Her zaman şu örneği veriyoruz. Bak hocalarımız, profesörlerimiz var. Bir profesör mesela tıpta maharet sahibidir. Ama aynı profesör edebiyatta nedir? Cahildir. Peki biz adama cahil diyebilir miyiz? Bakın fenlerde, bilimlerde cehalet nisbidir. Bilmek de nisbidir. Bir fizik profesörü müzikte nedir? Cahildir. Ama o insana cahil diyemezsiniz. Veya bir adam bilgisayar uzmanıdır. O dalın ana bilim dalı başkanıdır. Aynı adam gıda mühendisliğinde, tekstilde cahildir. Bak ne kadar nisbidir bunlar. Bu sebepten dolayı bu insanlara cahil demek yanlıştır. Doğru olmaz. Fakat ittifakla herkesin cahil, cahil olmasında değil mi, ortak bir faydası vardır. Allah'ı bilmeyen herkes cahildir. İsterse profesör olsun. Ortak cehalet, nispeti olmayan cehalet budur. Ebu Cehil fiziğin değil, kimyanın değil, tıbbın değil, Allah'ın cahiliydi. İttifakla cahildir. Diğerleri nispidir. Şimdi dolayısıyla buradaki cehalet, üstad bunu çok açıyor, oraya girmeyelim. Ama abi profesör diyorsun, ilim adamı diyorsunuz. Zalimlikler ortada. Ne kadar medeni olsalar, medeniyet cehaleti götürmez. Medeniyet zulmü tetikler Allah korusun. Hem de bu medeniyet İslam'ın tayin ve tespit ettiği medeniyet değildir. Medeniyet fizikten gelmez, kimyadan gelmez. Coğrafyadan gelmez, bilgisayardan, uzay gemisinden gelmez. Bunlar bilimdir. Bakın bunun çok basit bir örneği vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye hicret etti değil mi? Medine'de daha evvel yine bir oturulan bir yerdi, bir alandı. Bir şehirdi, bir köydü. Ama adı Yesrib. Medine değil. Hicretten sonra Medine oldu. Peki Peygamber Efendimiz oraya ne götürdü ki oraya Medine oluyor? Fen götürmedi, bilim götürmedi, coğrafya götürmedi. Ahlak götürdü. Fazilet götürdü. Medeniyet faziletten, ahlakla paraleldir, doğru orantılıdır. Ahlaklı bir adam medenidir. Şehirlidir yani. Medine, orada yaşayanların huzurda, saadette, kemalatta, ahlakta ve fazilette ortak paydada buluşma alanıdır. Bunun dışında fenden de felsefeden medeniyet gelmez. Cehalet gelir. Zulüm gelir. Yanlış anlaşılmasın. Bizim Avrupalının bu fenli ve teknolojisi medeniyetle gözümüzü kamaştırmasın. O bilimdir. Medeniyet ayrı bir şeydir. Medeniyet İslamidir. Medeniyet semavidir. Medeniyet vahiyidir. Vahye dayanır. Sırrı şudur. Beşerde hayvanın aksine olarak kuva ve vüyun fıtraten tahdit edilmemiş. Dedik ya bir aslanın ne yapacağı bellidir. Ona göre tedbir alırız. Değil mi? Bir timsahın da ne yapacağı belli. Vahşidir bunlar. Ona göre tedbir alırız. Ama insanoğlu hidayette ayakta duramayan, onlara mağlup olan nihayette öyle bir noktaya geliyor ki düğmelere dokunduğu an alemi başımıza yıkar. Hiçbir hayvan, hiçbir vahşetiyle bunun milyonda birini yapamaz. İşte vahşet, işte medeniyet adına bizim yaptıklarımız. Evet. Meyli zulüm, hubbu nefis dehşetli meydan arıyor. Fıtraten tahdit konulmadığından dolayı buna zulüm meyli, nefsi sevme. Hep kendi menfaatine alemi yönlendirme, sekbeyi idare etme. Bir de zulmetme meyli. Bu meyil nereden gelir? Fikirden, düşünceden gelir. İnsanların özellikle manevi motivasyonu çok önemlidir. Bilgi motivasyonu çok önemlidir. Felsefe çok önemlidir. Bu sebepten dolayı tarih boyu felsefe Yahudilerin elinde bir oyuncak, bir malzeme olarak kullanılmıştır. Bütün rejimlerin temeline, fikir yapısına inin, hepsi Yahudilere dayanır. Bütün sakat düşünceler, bütün suni rejimler ve fikir ve kanaatlerin babaları, kaynakları Yahudilerdir. Felsefeyi bırakmamıştır. Önceki gün ne lazım? Fikir lazım, düşünce lazım, motivasyon, sosyal bir alan lazım. Arkasına fiili şeyler öyle bina edilir. Önce ikna. İşte Yahudiler, onların felsefesi nedir? Muharref Tevrat'ta ne diyor? Bütün servetler, bütün mallar İsrailoğullarının kaybedilmiş, başkaları tarafından kabzedilmiş mülkleridir. Ve bunları almak için her türlü malzeme, yol mübahtır. Hatta sevaptır. Bunun için kolay katlediyorlar. Bunun için zalim mazlum birbirine karışıyor. Masumların, değil mi, perişaniyetine sebebiyet veriyorlar. Onlar bu hususta fazilet yaptığına, sevap işlediğini zannediyorlar. İnançları bu. Bütün mahlukat onların köleleridir. Onlar için yaratılmış varlıklardır. İstedikleri gibi kullanılıyor. Bu davaların tahakkuk ettirmek için de her türlü günah onlara mübahdır. Bu anlayışla işlerini kolay hallediyorlar. Bunun bir başka benzer tipi de İranlılarda vardır. Kardeşlerimiz yanlış anlamasın. İttihad-ı İslam İran'la olmaz. İran'ın dışında olur. O milletin idarecilerin tarihten getirdiği, misyonun girdiği her alan ihtilafa götürür bizi. Yanlış yapmayalım. Bak işte görüyorsunuz, Suriye olayında bile kilitleyen, düzene giren bir şeyi bozan, sahtekarlık yapan, söz verip sözünde durmayan Şii milisler. Halbuki onların inancına göre baştaki idare kafir. Onlar da İmam Ali'ye inanıyor. Nusayriler de Nusayri İmam Ali'ye ilah diyor. Onlara ilah diye, İmam Ali'ye ilah diye Nusayriler İranlılara göre kafir olması lazım. Kafir ama benim mezhebimden diyor. Ona sahipleniyor. Ehl-i sünnet itikadı olan bir Müslümana el türlü melaneti işlemeyi de mübah kabul ediyor. O da bir şekilde sevaba giriyor. Aldatmak sevap. Sahtekarlık sevap. Yeter ki kurtar kendini. Ne var? Farkı var Yahudilikten. Bir gömlek farkı var. Bir İslam aleminin başının belası, bağrında ur. Diğeri insanlık aleminin başının belası, bağrında ur. İkisinin dişi bitecek. Zulme, zulümde zirve yapıyorlar. Sefahette öyle. Bak sefahette de birbirine yakınlar. İkisi de kadını kullanmakta maharetli. Biri kadın üzerinden her türlü operasyonu yapıyor, ahlaksızlığı. Diğeri de nikah uydurmuş, muta nikahı. Aynı fuhuşa yapıyor. İsim farkı var. Fitnenin de ikisi de kaynağı. Bir insanlığın fitnesi, merkez olarak diğeri İslam aleminin fitnesini takip ediyor. Evet. Ene ve enaniyetin eşkali habisesi olan hodgamlık, hodbinlik, hodendişlik, kendini düşünme, kendi menfaati etrafında dolanma, kendisi için endişe duyma, menfaatleri şahsında toplama, gurur ve inat, o meyle inzimam etse, yani fıtraten tahdit olunmayan o zulme, öyle ekber-ül kebair'i icat eder ki, bak kebair de değil, ekber-ül kebair. Zulmün, isyanın, katlin, sefahatin hepsinin en büyüğünü ortaya çıkarır. Beşer daha ona isim bulamamış. Yaralı çocuk kadınları konvoy götürecek ya. Ya bunların kalması size de zarar. Bak ayağınıza bağlı. Konvoyu ateş ediyor. Yine insan telef ediyor. Bunu hangi vicdan, hangi merhamet yapıyor da bunu İran Müslümanım diye yapıyor. Hiç alakası yok. Kenarından geçemez. Cehennemin lüzumuna delil olduğu gibi cezası da yalnız cehennem olabilir. Bakın, bu tarihi unutmamamız lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh bir milletin, bir Müslümanın, bir insanın İslamiyet'e girmesinden veya o dinden şereflenmesinden rahatsız olabilir mi? Davası o. Davası o. Müslümandan memnun olur. Kemiyet-i keyfi itibariyle ne kadar artarsa insan memnun olur. İran'ı fetheden halife bu. İmam Ömer radıyallahu anh. İran'ın nasıl bir, nemeden bir millet olduğunu merak edip gidiyor. Bakıyor onların haline, ahvaline, ticaretine, komşuluğuna, beşeri münasebetine, ahlakların, ibadetlerine. Meşhur bir sözü var. Rahmetli 40. hocam bunu kitabı almış. Ya Rabbi, önüme ateşten dağlar koysaydın da biz bu İran'a girmeseydik. Nereden başlıyorlar? Belahattik bu İran'a. Bak rahatsız oluyor. Mizaç çok farklıdır arkadaşlar. İnsanlar madenler gibidir. İnsanlar madenler gibidir. Kömür gibi insanlar var. Bir işte yarar, bir işe yarar. Kömürün yaptığı iş altın yapamaz. Sobayı ısıtamaz. Bak görüyor musun? Zine teşhis sonra kullanılır ama para olarak kullanır ama kömür yaptığı işi ne yapamaz? Gün gelir altın yapamaz. Kimisi de bakır gibidir, kimisi demir gibidir, kimisi elmas gibi, Kimisi de altın gibidir. Herkesin kullanım alanları vardır. Allah insanları, milletleri, ırkları böyle farklı farklı yaratmış ki içtimaiyetin çarkı dönsün. Bütün maden altın cinsinden olsaydı ne yapacaktık biz? Beş para etmez, altın da işe yaramazdı. Yeri gelir bir taş, altından, servetten daha değerlidir. İhtiyaca göre. Her zaman şu örneği veririz. Adamın arabası uçuruma doğru gidiyor, geri gel. Arkası uçurum, yar. Ahiret görünüyor. Bari ya bir taş, bir şey bulun, arabam gidiyor, öleceğim, ailecek içindeyiz. Abi taşım yok ama 100.000 dolarım var. Bırak doları, arabayı, taş kurtarın. Dolar kurtarmaz o acıları. O lazım. İnsanları da Allah kategori kategori yaratmış. Ama keskin sirke küpünü deler. Bazı mizaçlar vardır ki kanalını bulmazsa, başkası kullanırsa orada da keskin kılınç olur. Halid bin Velid İslamiyet'ten evvel de keskin bir kılınçtı. Mizaç değişmez ki. İslam'dan sonra da keskin bir kılınç oldu. Öyledir huylar. Mesela bir miskin Hristiyan, Müslüman olsa miskin bir Müslüman olur. Cesurluk gelmez. Fıtrat değişmez. Ki ona da ihtiyaç var. Bu İran İslamiyet'e girdi. İslamiyet ona tam oturmadan, hazmetmeden, hayatına geçmeden düşman yetişti. Münafıklar. Onu tekrar bozdu. İki arada bir derede kaldı. Ne Müslüman oldu, ne eski dinine girdi. İşte bu hal İslam aleminin bağrında asırlardan beri problem olarak da el anda şimdi problem. Şimdi gelelim üstteki ayetin izahına. Yani bir kişinin günahıyla başkası mesul olmaz. Bakın üstad buna nasıl bir açılım yapacak. Evvela şahıs itibarıyla bir şahıs çok evsafa camidir. Bak nasıl bizler de zulmediyoruz bazen. Bir insanı değerlendirirken. Yani bir kişinin günahıyla başkası mesul olmaz demek aynı zamanda şu anlama da geliyor. Bir adamın her sıfatı doğru mudur? İyi midir? Güzel midir? Hayır. Bir insanda çirkin sıfatlar olabilir. Yanlış ahlaklar olabilir. Kötü ahlak olabilir. Bir gayrimüslimde de iyi sıfatlar, iyi huylar olabilir. Huydur bu netice itibariyle. Müslüman aldatır. Hristiyan belki ticaretinde sadıktır. İşi sağlamdır. Şahıs itibariyle bir şahıs çok evsafa camidir. Vasıfları taşır. Onların içinde bir sıfat adaveti celbetse. Mesela yalan söylüyor. Veya sözünde durmuyor. Birinci ayetteki kanunu ilahi iktiza eder ki adavet o sıfata inhisar etsin. Yani o cani sıfat yüzünden bütün masum sıfatlarını telef etme. Hani bir kişinin günahıyla başkası mesul olmaz. Bir gemide 9 tane masum, 1 tane cani var. O gemi batırılmaz. Niye? Masumlara zarar var. 9 tane cani, 1 tane masum bulunsa masaya göre yine batırılmaz. İzafi adalete göre batırılır. O hafif bir zulüm olur. Diğerleri kurtulur. Bak ama adaleti masaya göre yine batırılmaz. O masumu kurtarmak. Ne farkı var? İnsan bir gemi gibi. Binlerce masum temiz, iman gibi, ibadet gibi, namaz gibi, salat gibi değil mi? Sıfatları varken bizde sıfatı ne var? Yani sözünde durmuyor. Bu cani sıfatı yüzünden bütün sıfatlarını mahkum etmek, reddetmek zulümdür. O sıfata düşman ol, diğer sıfatlarını koru. Şahıs bazında. Peki muamele böyle mi işliyor? Beğenmediğin bir sıfatı yüzünden bir Müslümana ne yapıyoruz? Allah dinden çıkarıyoruz. İslamiyet'in dışına atıyoruz. Reddediyoruz. İnsanlarda ne oluyor şahıs bazında? Bu anlamda çok kusurlar, isyanlar, günahlar işliyor. Zulümdür bu. Bir doktorun hastanen değil, hastalıkla mücadele etmesine örnek almalıyız. Hiçbir doktor hastayla dövüşmez. Hasta masumdur. Hastalık düşmandır. Hastalıkla dövüşmek lazım. Bir adam dinden mi çıkmış? Küfrüyle dövüş, kafirle dövüşme. Kafire acı. Yalan mısın? Yalanına düşman ol. Adamın şahsına düşman olma. Aksi halde husumet, düşmanlık münasebeti keser, adamın hatasını izale noktasında hiçbir cehde gayrete girmeyiz. Muhabbet edemeyiz ki yanlara gelelim. Evet. Onların içinde bir sıfat adaveti celbetse, düşmanlığı, birinci ayetteki kanun ilahi izah eder ki, adavet bu sıfata nihisar etsin, mecma-ı evsaf-ı masume olan şahsına yalnız acısın ve tecavüz etmesin. Ne güzel. Halbuki o zalûm-ı cehul, bu misalleri bilmeyen, Allah'ın indirmiş olduğu bu ayetten nasibini almayan, adaleti yanlış tutan bir cahil, hem de zulüm niyeti varsa, tabiatı zalimane ile bu zalim tabiat üzere bir cani sıfat için o evsaf-ı masumenin, yani o insanın kendisinin hakkında da tecavüz edip mevsufata husumet usucundan dolayı adamı da reddeder. Yetmez. Hatta onda da iktifa etmiyor. Akrabasına da hangi millettensin? Yaramaz o işe. Diyoruz. Hatta meslektaşına şoför milleti yok mu abi? Vay halimiz. Suçu ne bütün şoför milletinin? Yanlış. Zulmünü teşmil eder. Bir şeyin müteaddit esbabı olduğundan olabilir. O cani sıfat da kalbin fesadından değil. Belki hariç bir sebebin neticesidir. O beğenmediğin sıfat belki adam darda kaldı, müşkilatta kaldı, hata yaptı veya cehaletten dolayı suçu işledi. Kalbinden gelmiyor. Bir belki baskıdan dolayı hatayı yapmışsa o da affedilir. Baskından dolayı inkar eden bir adam bile küfre girmediğine göre sebebini araştırmadan hatanın üzerine giderek adamı da hatalı kabul ederek yetmiyor sülalesini de ona dahil ederek aynı potaya koymak zulümdür. Şimdi nereye gelecek bu? Milletlerin meselesine gelecek. Önce şahıslar üzerinden aldı. Bakın. O halde sıfat caniye değil. Kafire de olsa o sıfat. O zat cani olamaz. Yet illa bir sebebi var. Niçin inkar etti? Hemen bir adama kafir denmiyor ki, sebebi araştırılır. Azametiyle aklı alamadı mı meseleyi? Muhakeme mi edemedi? Aklı ölçüsü mü eksik? Yanlış mı anlattı? Veya bir darda mı kaldı? Bunlar ayıklanır. Muhakemeyi akliyesiyle inkar ederse o zaman ceza uygulanır. Cemaat itibariyle görüyoruz ki bir şahsı muhteris bir intikam ile veya müntakim bir muhalefetle intikam almak istiyor. Beğenmiyor karşıyı. Arzuyu tazammur eden bir fikirle demiş ki, istiyor ki öyle olsa onu da fikir olarak gündeme getiriyor. İslam parçalanacak veyahut hilafet mahvolacak. Sırf o meş'um sözünü doğru göstermek, gururiyetini, enaniyetini tatmin etmek için İslam'ın perişaniyetini el-iyazu billah o kuvvet-i İslamiye'nin boğulmasını arzu eder. Hasmın zulmü kafirhanesine hayale gelemez cerbezeli ve cerbezeli tevillerle adalet suretinde göstermek ister. Bakın bugün bu manzaraları alenen seyrediyor. Bunun sahibini söylesek siz de mahcup olursunuz. Bu sözü kim söylemiş? Üstadın yani zamanında yaşamı çok mühim makamı işgal eden bir adam. Ben bugün bir gün bunu 40. hocamın yanında mevzu ederken Allah rahmet eylesin. Hocam bu kim? Üstad sükut geçmiş dedi. İsmi sarahaten söylemeyelim. Edeben uygun olmaz. Çok önemli konumda. Mühim bir insan. Demiş bu gidişle İslamiyet parça parça olacak. Baktım ki işte sözü doğru çıksın diye dinin perişan olmasını istiyor. Beddualar yapıldı. Sözü çok doğru çıksın diye bak neler yapılıyor. Ne farkı var arkadaşlar? Arzu ediyor yıkılsın. Ta ki sözün doğru çıksın. Bu makam işgal eden o adam yapmışsa içimizde bu anlamda arzuyu fikir olarak nazara veren adaletle mesele yapacak tarafkirler çok olur. Tarafkirlik büyük bir beladır. Medeniyeti hazıra itibariyle görüyoruz ki bak bu da bu defa milletler bazında medeniyet namesine şu medeniyeti meş'ume şuursuz veya diyelim uğursuz ikisi de olur. şuursuzluk, uğursuzluk. Zaten uğursuzluk, şuursuzluktan gelir. Uğursuz medeniyet, öyle katlar bir düstur-u zulüm beşerin eline vermiş ki, bütün mehasini medeniyeti sıfıra indiriyor. O teknolojiden, değil mi? O ekonominin güzelliklerinden, servetten, imkandan gelen o güzellikler ne olur? Huzur vereceğine insanları zindana, zulmete itiyor. Medeniyetin gücüyle bir de bu zulümler yapılınca, değil mi? Kuruğunu vustanın diyor üstad. Bütün, affedersiniz, rezaletini, pisliğini bu medeniyet bir defada kustu. Cihan Harbi'de ölen insanlara bakın. Amerika'nın Japonya'ya yaptığına bakın. Ay şimdi İslam alemine reva görülenlere bakın. Bütün dünya seyirci. Allah biliyor. Cenab-ı Hak bunları tartıyor. Muhasebe ediyor. Bir netice çıkaracak burada. Seyretsinler onlar. Bu ülkeyi elinden gelen azam isim yapma gayreti içerisinde. Bu kadar insan aldık içerimize. 3 milyon. 200-300 bin daha gelecek. Bak herkes kucağını açıyor. Bütün dünyanın şehadeti, bütün dünyanın nazarı altında şu olaylarda taşın altına parmağını koyan bir devlet var, bir millet. O da bu millet. Tarihi misyonumuz var. Davamız var. Bizim onlarla işimiz var. Bunun şuurundayız. İşte bu ittihat ve tevhidin olacağını fark edenler, ihtilaftan kurtulup İslamiyet çerçevesinde ehli imanın ve dışarıdaki Müslümanların bir araya geleceğinin farkına varanlar bizi tekrar ihtilafa atma adına her türlü malzemeyi kullanıyorlar ve kullanacaklar. Ama son anları son demleridir. Merak etmeyin.
İnşallah.
Evet. Medeniyet hazıra itibariyle görüyoruz ki şu medeniyetin meşhume, uğursuz medeniyet, öyle kadar bir düsturu zulüm beşerin eline vermiş ki bütün mehasini medeniyeti sıfıra indiriyor. Şu işler medeniyet namı hesabına yapılırsa bu medeniyetin bize ne faydası var? Orta çağda asrı saadet, kurma yiyen, çadırda yaşayan, devenin üstüne gezen insanlar asrı saadet yaşatmış. Sahabe 120 bin insan. Şu teknolojide bu imkandan, bu servetler asrı cehalet, asrı şenaat, asrı zulüm. Melaike-i kiramın اَتَجْعَلِ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدِ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَا Ya Rabbi, kan dökecek, ortalığı fesada verecek bir mahluk mu yaratacaksın? Hani cinler yaptılar ya, oradan tecrübe var. Bir insan yaratacağım. Bunlar da onlar gibi olur mu? De ki, endişelerinin sırrını gösteriyor. Mizaca bakıyor melekler, bu insan hayretli mi? Kubbe kubbe. Şer etti mi? Kubbe kubbe. Yapar. Cenab-ı Hak hayrı sümbüllendirir, büyütür, geliştirir, kubbe yapar. Ama hayırda hakkı nedir? Bir nokta, bir paydır. Bir niyettir. Şerde tahrip yönü ağır olduğundan dolayı da o da kubbe kubbe. İnsandır. Bir büyük firma kar etti mi de büyük kar eder. İflas etti de büyük iflas eder. Bir bakkal dükkanı gibi değildir. Bakkal dükkanının keyfiyeti neyse karı da zararı da öyledir. Ama devlet gibi şirketler var. Değil mi? Büyük holdingler var. Bunların karı da zararı da çapına göredir. İnsan çok kaliteli, çok değerli bir mahluktur. Eşref-i mahlukattır. Hayrı da küllidir. Şerri de Allah korusun küllidir. İşte bir köyde bir hain bulunsa, bak şimdi, o köyü masumeleriyle imha etmek. O hain de değil belki. Kendine göre hain. Vatanperver bir adam. O hain ilan etmiş. Faraza hain olsa hakikaten. İttifakla hain olsa bile bu iş yapılmazken. Niye? Köyün ne suçu var? Çocukların, masumların ne suçu var? Ona bakmıyor. Kendi açısından hainse. Diğerleri de hiçbir alakası yok, ilgisi yoksa gözün yaşına bak o köyü, o memleketi, o mahalleyi, o Suriye'yi helak ediyor. Azum'un en dehşetli, meleklerin endişe duyduğu meseleyi bu asır, bu zamanda ortaya çıkarıyor. İmha etmek veya bir cemaatte bir asi bulunsa, o cemaati çoluk çocuğuyla ifna etmek, dersimi hatırlayın. Gaz bombalarıyla bombalayan kadın, Sabiha Gökçen, hareketli bir mahluk kalmayacak, talimat verilmiş. Tersimin hesabını bize soruyorlar. Bir de gidip orada havaalanına gidip uçaklarına biniyorlar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü için yürüyüş yapıyorlar. Sabah Göktekin kıllarını kıpırdatmıyorlar. Burada bir terslik yok mu?
Ya.
Cemaat çoluk çocuğu ile ikna etmek veya Ayasofya gibi milyarlara değer mukaddes bir binaya kanunu zalimanesine serfuru etmeyen birisi tahsün etse, sığınsa o binayı harap etmek. Bak bak. Ne yaptılar? Tarihi yok ettiler. Etmediler mi? Üstad bak Ayasofya'yı örnek veriyor. Suriye'de tarih yok olmadı mı arkadaşlar? Aldı götürdü Yahudiler o parçaları. Bahane. Serfur etmeyen birisi tahsün etse o binayı harap etmek gibi en dehşetli vahşetlere şu medeniyet fetva veriyor. Nerede Kur'an'ın hükmü? Nerede bu zalim beşerin hukuku? Adamın bir tanesi oğlunu hukuk fakültesine göndermiş. Çok bilge bir adam. 1920'lerde yaşamış. Üsküdar taraflarında. Bir gün demiş, oğlum ne okuyorsun? Ben seni kaydettim baba, hukuk okuyorum demiş. Verdiğim okulda ediyorum. Oğlum, ilmi hukuktan bir nebze söyleyeyim. Takdir eyler bunu cümle zümre idduhat. Bütün dahiler bu sözümü takdir eyler. Bir zatı hak bilinmelidir. Bir de hakkı zat. Ben hukuktan bunu anlarım. Sana oğlum hukuktan bir nebze söyleyeyim. Takdir eyler bunu cümle zümreyi duhat. Bütün dahiler bu sözümü takdir eyler. Bir zatı hak bilinmelidir. Bir de hakkı zat. Bir Allah'ın kendisi, bir de hukukullah bilinmelidir. Benim bildiğim hukuk budur diyor. Hangi kanunda, hangi hukukta böyle bir sistem var ki? Hepsi menfaat yönüne, tarafına meyilli hukuklar. Acaba bir adam kardeşinin günahıyla hak nazarında mesul olmadığı halde nasıl oluyor ki bir karyenin veya bir cemaatin binlerle masumları hiçbir zaman fena tabiatlı ihtilalcilerden hali kalmayan bir şehirde sakat insansız, çürük insansız bir cemiyet mi olur? Bir mahalle mi olur? Bir ülke mi olur? Bir millet mi olur ki herkesi tertemiz kabul ediyor? İlle bozuklar olacak. O bozukların nam hesabına herkesten intikam almak, o milleti telef etmek, Suriye'yi yapmak ve yıkmak gayretullah'a dokunacak. Niye Allah müsaade ediyor? İmtihan içinde imtihan. Suriyeliler de imtihan oluyor. Onun etrafında İslam alemi de imtihan oluyor. Türkiye'de imtihan oluyor. Avrupa'da, Amerika'da, Rusya'da imtihan içerisinde. Kaybedenler ortada. Kazananlar belli. Allah hükmünü verecek. Allah. Veya bir mahallede bulunan bir serkeş adamın isyanıyla hiç münasebet olmadığı halde o masumlar mesul, belki ifna ediliyor. Şimdiki bu zaman anlatıyor. Az bir yerde burada kaldı. Kemahallet darurat tubihul mahsurat. Zaruretler, mahsuratları, mahsurları izale eder. Kezalike tüsehhebül müşkilat. Aynen bunun gibi ne olur? Müşkil şeyler de kolaylaşır. Korkaklıkta darbül mesel hükmünde olan tavuk. Şimdi ne olacak? Bir avuç İslam aleminden ne olur diyoruz değil mi? Biz vazifemizi yapacağız. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmayacağız. Hani dersin başında ifade ettik ya. Sünnetullah kaide ve kuralına göre Cenab-ı Hak müsbet değil mi? Sebeplerle davayı yoluna koş. Geliştirir, büyütür. Bir zarar görürse onunla izah eder. Onların gücü kuvveti yetmezse başka sebepler yaratır. Cenab-ı Hak bir şeyi murad etti mi sebebi de yeterdir. Ondan da bir şey çıkmaz. Başka bir iş. Bilinmez görünmez yerlerden unsurları hareket ettirir. Yine davasını korur. Çünkü ahd etmiş. Kur'an'ı bizim dedik. Onun muhafızı biziz. Ama %90 sebeplerle iş yapar. Ama esbab bir külliye sukut etti mi, ahadiyet devreye girer, sebepsiz, hususi bir müdahaleyle işi bitirir. Kaderin böyle çok programları vardır. Şimdi usta ona örnek veriyor. Korkaklıkla da bir mesele hükmünde olan tavuk. En korkak hayvan tavuktur. Çocukları yanında. Bak şimdi civcivlerinde anne. Şefkati cinsiyesiyle camusa saldırır. Bak şimdi nereye geliyor işte mesele. Camustan dövüşülür mü? Şefkat oldu mu gider o. Canını heder eder. Vazifesini yapar. Allah'ın vazifesine karışmaz. Yeter ki son noktaya gelmesin iş. Son noktaya geldiği an yap yapacağın. Kader işini çözer. Ama sende olanı yap. Herkese şey yap, her şeyi yapamayabilir. Herkes bir şey yapar. Onu yaparsan kader de kendine düşeni devreye sokacaktır. Ben bugün bir grup kardeşimize, hocalarımıza bir şey anlattım, bir hatıra. Üstadın Barla'da bir evi var, bir de bir kapısı var, bahçeden girilen bir kapı. O kapının her zaman mandalın geçirili olmasıyla takılacak yani mandal. Üstad buna dikkat ediyor. Çünkü hayatı takip altında, zarar vermek istiyorlar, zehirliyorlar, öldürecekler, düşmanları çok. Abiler de itinayla tavsiye ediyor ki beni koruyun, dikkat edin. Hatta bakkala gidip ekmek aldığınızda bakkalın verdiği ekmeği almayın. Başka ekmek alın, onda zehir olabilir. Böyle tavsiye ediyor. Bir gün geliyor ki abiler, o kapının mandalı geçirilmemiş. Öyle bir kızıyor ki abilere üstadımız. Kardeşlerim siz beni muhafaza edemeyeceksiniz. Beni koruyamayız, benim hayatım önemlidir. Bak niye benim kapımın mandalı geçirilmemiş, parça kapsın. Dakikalarca abileri üstadımız orada terbiyeden geçirir. Ama hep mahcup olmuşlar. Üstad içeri girmiş. Abilerden bir tanesi diğerlerine. Yok arkadaşlar demişlerim, üstad bize kızdı ama bu kapının mandalı geçirilse ne olur? Geçirilmez. Kapı zaten sakar. Adamasa kapıyı kop de kenara koy. Girmek isteyen adam. Bu ne? Gücü ona yetiyor. Gücü ona yetiyor. Demirden kapı yapamıyor. Bu kapım benim, bu kapının sen vazifeni yap. Mandalını geçir. Sen vazifeni yaptın mı? Oraya gelen hırsız, Allah kalbine bir inşirah verir. Farklı bir şey verir, geri döner. Demişler ya, gardiyana. Bu yemeğin içine zehri koyacaksın, bu ihtiyara vereceksin. Niye? O bizim düşmanımız. Emir kulu, tamam diyor. Bak şimdi. Üstad da tedbirli. Şimdi üstadın o tedbiri ne? Duası, kendine ait meselelerde itina göstermesi. Değil mi? Yani hikmet noktalarında hareket etmesi bir de şeydir yani. Tedbirdir. Adam diyor ki, ya öldüreceğim adam ben bakayım ne yapıyor içeride. Anahtarın deliğinden üstada bakıyor. Üstad bakıyor ki hapishanede bir kaba süt koymuş. Sütün bir tarafında fare, bir tarafında kedi. Aynı sütü içiyor. Ben çarparım diyor. İki düşmanı bir tabaktan süt içeren adama ben zehir veremem. Bak vazifeyi yap Allah'ın vazifeyi. Adamın zehirleme niyeti gidiyor. Bir de Peygamber Efendimiz döneminde böyle bir olay var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir Yahudi evine çağırıyor, bir oyun hile düşünüyor. Bir gözü kör karısı var Yahudi'nin. Diyor ki düşmanımı getireceğim, yemek getireceğim. Daha münafık diyelim. Münafık. Ben bu kayayı dama çıkarıyorum. Yemeği önüne koyduğunda sen onun olduğu tarafa taşı yuvarla. Altında kalsın, düşmanımızdan kurtulalım. Oyun yapıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eve teşrif ediyor. Daveti icabet ediyor. Münafık. Yemek yerken kadın diyor ki şu öldürecek adama bir bakayım kim bu adam. Bir bakınca kör gözü açılıyor kadın. Burada bir iş var. Bu adam dost benim, kocam hain. Sen bu hain onun başına yuvarlayın. Bundan kurtulayım, kocasını öldürüyor. Osman hocam çok anlatmıştır. Kadere bakacaktı. Vazifeni yap, Allah'ın vazifesine karşı. Şimdi burada da böyle. Korkaklıkta da bir mesele hükmünde olan tavuk, çocukları yanında iken şefkati cinsiyesiyle camusa saldırır. İşte dehşetli bir cesaret. Sınırları zorladın mı, tavuk aslan kesilir. Hem dar-ı mesel olmuş ki, keçi kurttan havfı, kurt üzerine geliyor. Keçi biraz kaçar. Baktı ki alan daraldı, kaçacak yer kalmadı. Esbab bükülüye sukut etti, döner. Izdırar vaktinde mukavemete inkılap eder. Boynuzuyla kurdun karnını deldiği vakidir. İşte harika bir şecaat. Öbürü cesaret, bu şecaat. Fıtri meyalan mukavemetsuzdur. Fıtratın kaydı ve kuralları keskindir. Kimse ona müdahale edemez, ona uyar. Örnek, bir avuç su. Su nedir? Su, mayı. Müsaade ettin mi akar gider. Kalın bir demir gülle içerisinde, 0.6 soğukta bırakılsa meyli imbisat demiri parçalar. Çeliği ne yapıyor? Bu bir avuç su parçalıyor. Niye? 0.6 soğuk. O da onu harekete geçiyor. Evet, şefkatli tavuk cesareti, hamiyetli keçi ızdırarı, şecaatı gibi fıtri heyecan, fıtri bir heyecan, demir gülle de su gibi zulmün burudetli husumeti kafiranesine maruz kaldıkça her şeyi parçalar. Ruslarda olduğu gibi. Demir perde parçalandı. Niye? Hürriyet tahdit edilmez. Hürriyet her bir yaratılan varlığa Allah'ın verdiği bir nimettir. Zorladığın an demir perdeyi yıkar. Bu bir kaidedir. Bununla beraber imanın mahiyetindeki harikulade şehamet, İzzet-i İslamiye'nin tabiatındaki alempesent şecaat, Uhuvvet-i İslamiye'nin intibahıyla her vakit mucizeleri gösterebilir. Onun arefesindeyiz. Bir gün olur elbette doğar şems-i hakikat, hiç böyle müebbet mi kalır zulmet-i alem? Kalmayacaktır. Duamız, Cenab-ı Hak bize pahalıya satmasın.
Amin.
Cenab-ı Hak ehli imanın kuvvetine kuvvet versin.
Amin.
Bu ağır imtihanları bir daha bizlere göstermesin.
Amin.
Suriye'deki kardeşlerimize inayetiyle yardım etsin.
Amin.
Şehitlerimizin makamını ve mekanını cennet eylesin.
Amin.